Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu hafta kıymetli bir konumuz var. Türkiye'de uzunca bir süredir konuşulan, tartışılan ve sık sık ara ara gündeme gelen bir konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Avrupa Birliği malumunuz 1960'lı yıllardan beri Türkiye'nin gündemine girdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte Avrupa'da Avrupa Birliği'nin kuruluşunun temelleri atılmıştı. Ancak özellikle 2002'den sonra yapılan her türlü girişime ve çabaya rağmen Türkiye'nin henüz Avrupa Birliği'ne alınmadığını görüyoruz. Bu haftaki programımızda Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi kıymetli hocamız Profesör Doktor Hüsamettin İnaç'la biraz Avrupa Birliği'nin tarihçesini konuşmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Ebu Bekir hocam size de hoş geldiniz diyorum tekrardan.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi buradan selamlıyorum. Hüsamettin hocama da hoş geldiniz hocam programımıza diyorum.
Hoş bulduk. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah hocam. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Avrupa Birliği bir fikir olarak öncelikle ortaya çıkıyor. Bu fikir kim tarafından ortaya atıldı?
Evet, yani bu tabii çok güzel bir soru. Şimdi baktığımız zaman geçmiş yani Avrupa Birliği'nden önce de Avrupa içerisinde çeşitli dönemlerde birleşme çabaları olmuş. Özellikle Immanuel Kant'ın dönemine baktığımız zaman işte Ebedi Barış isimli bir kitap yazmış ve Avrupa'da barışın mümkün olduğu ve Avrupa ülkelerinin kendi içerisinde bir arada yaşayabileceklerine dair ortak bir takım savunma mekanizmaları, ekonomik birliktelikler kurabileceklerine dair bir takım fikirler ortaya atmışlar. Şimdi biz özellikle bugün bildiğimiz Avrupa Birliği'ni değerlendirdiğimiz zaman bunun temellerinin Fransa tarafından atıldığını biliyoruz ve Konrad Adenauer'un bir bildirgesiyle beraber başlayan bir süreç olduğunu biliyoruz.
Eyvallah hocam. Şimdi İkinci Dünya Savaşı ve öncesinde Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Bu ülkeler birbirlerine girmişler. Uzun süre devam eden savaşlar var. Peki bu birbiriyle uzun süre savaşmış ülkeler arasında birlik fikri nasıl kabul görmüş? Bu süreci tetikleyen sosyoloji nedir hocam?
Evet, yani özellikle bunu şunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa biliyorsunuz malum 1760'lı yıllardan itibaren İngiltere'de, Manchester'da, Liverpool'da bir sanayileşme hamlesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu sanayileşme ikinci sanayi devrimi dediğimiz 1830'larda Amerika'ya, Avrupa'ya ve Fransa'ya sanayileşme çabalarının gelişmesiyle beraber Avrupa'da ciddi bir ham madde ihtiyacı ve çalışacak kol gücüne ihtiyaç duyuluyor. Ve bu da çok ciddi anlamda Avrupa içerisinde rekabetin doğmasına yol açıyor. Çünkü daha öncesine baktığımız zaman 1815'te Viyana Kongresi ile beraber biz Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek biz kendi aramızdaki sorunları bir kenara bırakalım dediklerini görüyoruz. Çünkü o güne kadar Napolyon işte Avrupa'nın altın üstüne getiriyor. 1812'de Moskova'ya kadar gidiyor, yeniliyor. Daha sonra İngiltere'ye 1814'te yeniliyor Waterloo Savaşı'yla ve ondan sonra biz Metternich'le beraber Avrupa'da bir artık denge, Concert of Europe denen bir Avrupa uyumunun kurulduğunu görüyoruz. Ve bu anlayışa göre hiçbir devlet diğer devletin üstüne geçemeyecek ve bu çerçevede yani devletlerin kendi işlerinde olmasa bile devletler arasında bir denge politikası yürütülecekti. Ama 1861'de İtalya'nın birleşmesi, 1871'de Almanya'nın birleşmesi bu dengeyi bozdu. Ve demin anlattığım endüstri devrimiyle beraber Avrupa'da ham madde ve ucuz iş gücü üzerinden ciddi savaşlar silsilesi başladı. Ve bunun en büyüğü Birinci Dünya Savaşı'ydı. Sonra beraberinde İkinci Dünya Savaşı kısa bir 30 senelik aradan sonra gündeme geldi. Ve görüldü ki bu her iki savaşta artık teknolojinin ileri derecede gelişmesinden dolayı milyonlarca insanın bu iki savaşta can kaybına uğradığını ve çok büyük maddi hasarın oluştuğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bunun üzerine de Avrupalı liderler bir araya gelerek dediler ki biz artık kıta Avrupa'sında savaşın imkansız hale geleceği bir siyasal sistem kurmak zorundayız. Yani çünkü bunu yapamadığımız takdirde Pirus Seferi dediğimiz yani bir savaş olacak, bir taraf kazanacak ama kazanan devletin elinde de hiçbir şey kalmayacak. Yani kazanmasının bir anlamı kalmayacak. böyle bir dehşet dengesinin oluştuğu bir dünyada zorunluluktan doğan bir çabaydı bu. Ve bu çabanın da aslında ilk yansıması kömür ve çelik teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor 1951 senesinde. Çünkü burada kömür ve çelik silah üretiminin en temel ham maddesi ve bu ham maddeli Almanya'nın Ruhr ve Alsace-Lorraine bölgelerinde mevcut ki bu topraklar aynı zamanda Fransa ile Almanya arasında ciddi bir sınır problemini de oluşturuyor. Ve dolayısıyla burada Almanya bir nevi tırnak içinde istenmeyen bir devlet, kontrol altında tutulması gereken bir devlet konumunda algılandı ve tüm aslında önemli Avrupa ülkeleri Almanya'yı yerinde tutabilmek, kontrol altında tutabilmek için bir araya geldiler ve savaşı kıta Avrupa'sında imkansız kırabilecek bir sistem üzerinde anlaşma zemini bulmaya çalıştılar. Avrupa Birliği'nin aslında temeli en başta yeni bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engellemek, Avrupa'da dengeleri bozacak olan güçleri işte tamamen kontrol altında tutmak ve Avrupa'nın dışarıdan alabileceği tehditlere karşı birlikte hareket etmek çabasıyla 1951'de demin bahsettiğim bildiriyle beraber ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Eyvallah.
İbrahim Bey, burada ben kısa bir araya girebilir miyim acaba?
Buyursunlar tabii ki hocam.
Hocam güzel ve seri bir şekilde açıkladı. Ben de ona biraz daha belki bir arka plan hazırlamak adına bir şeyler söylemek istiyorum. Biz aslında bugünden baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerini biraz daha böyle ne diyelim aralarında hiçbir problem yokmuş gibi sıkı fıkı Avrupa ülkeleri gibi görüyoruz. Ve bugünden geçmişe doğru baktığımızda da geçmişi de hep öyle zannediyoruz. Oysa ki insan nisyan ile mağlüldür. Yani kolay unutuyoruz ya da tarihi pek okumuyoruz diyelim. Hocam bir kısmını bahsetti ama biraz daha geriye gittiğinizde Avrupa devletleri arasında gerçekten çok uzun süren savaşlar olmuş. Yani mesela bir İngiltere ve Fransa arasındaki 100 yıl savaşları diyebilen savaşı düşünün. 100 yıldan daha fazla sürmüş. Mezhep savaşlarını düşünün. Protestanlar, Katolikler arasında Martin Luther'in ortaya çıkışından Vestfalya düzenine kadar 130 yıl yaklaşık süren bir mezhep savaşları var. İspanya-Hollanda arasında 80 yıl savaşları var. Yani bunlar böyle küçük şeyler değil, mücadeleler değil. Hocamın bahsettiği gibi Napolyon savaşları yani 1790'lardan 1814'e kadar 25 yıl yani Avrupa'yı kasıp kavurmuş. Gerçekten bir yandan bakıyorsunuz aralarında çok çatışmalar, karşılıklar var ama bir şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bunların üstüne bir perde, bir örtü çekmeyi de becerebilmişler diyelim. Ve belki zorunluluklar onları bir araya getirmiş ve böyle bir Avrupa Birliği fikri doğmuş diye düşünüyorum ben de.
Hocam bu soruyu her ikinize de soruyorum. Önce Ebu Bekir hocama sorayım sonra Hüsamettin hocama sormuş olayım. Şimdi şöyle yani bir bu ya yüzlerce yıl birbiriyle savaşmış, aralarına çok ciddi fikir ayrılıkları çıkmış, hatta fikir ayrılıkları da kalmamış, mezhepsel ayrılıklara dönüşmüş, kanlı savaşlar yaşanmış toplumlardan bahsediyoruz. Yani şahsen ben bu birlik fikrinin çok samimi olmadığını düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda hocam?
Yani şöyle söyleyeyim, tekrar ediyorum. Yani çok samimi olmadığını ifade etmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama zorunlulukların bir defa Avrupa ülkelerini bir araya getirdiğini ben düşünüyorum. Yani tarihte Avrupa'yı Hristiyan bir kıta yapmaya çalışan hanedanlar oldu. Kutsal Roma Germen İmparatorlukları oldu. Bugün kimileri hala Avrupa'yı Hristiyan kulübü olarak görüyor. Yani bu biraz nasıl baktığınıza bağlı. Ama hocam gerçekten demin şeyi çok güzel özetledi. Benim kanaatim de yani sanayi devriminden sonra genelde bunları derslerde anlatırken İngiltere ile ve kıta Avrupa arasındaki sanayileşmedeki farklara da değindiğimizde en temel problemlerden bir tanesi kıta Avrupa'sı içerisinde çok fazla ülke olması, çok fazla bölünme olması. Almanya'yı düşünün, yani 300 parça bir prensipten oluşuyor. Gümrüklerin çok fazla olması, her bir gümrükten geçerken işte ürünlerin, maliyetlerin artması gibi zorunluluklar vardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ilk aşamalarında bu işte kömür ve çelik birliği gibi çeşitli gümrük birlikleri ve ekonomik topluluklarına gidecek şekilde adımların atıldığını görüyoruz. Bu noktada yani bu devletlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın özellikle dibi görmesi sebebiyle de o liberal atmosferlerin yoğun bir şekilde estiği dönemde aslında böyle bir birlikteliği tek çare olarak belki de gördüklerini ve zamanla bunu inşa ettiklerini düşünüyorum ben.
Eyvallah. Hüsamettin Hocam, şimdi bu Brexit meselesine de ayrıca programımızın ikinci bölümüne gireceğiz ama sanki onunla evet. beraber hani ben dedim ya pek samimi görmüyorum diye. Yani o ayrılıkları, bu işte İngiltere gibi bir ülkenin birlikten çıkmak istemesi, Fransa ve Almanya'nın her ne kadar bu direği ayakta tutmaya çalışsa da bu çabanın son dönemde yaşananlara dikkate aldığımızda boşa gittiği algısı beni bu noktaya sürükledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam?
Valla ben tabii Ebu Bekir Hocam'a öncelikle çok teşekkür ederim ufuk açıcı değerlendirmelerinden ötürü. Son cümlesi inşa ettiler kelimesiydi. Hı. Bu kelime çok önemli bir şey bizim alanımızda. Neden? Çünkü ben kimliğin ve tarihin de kurgulanan ve inşa edilen bir şey olduğuna inananlardan birisiyim. Şimdi baktığımız zaman ta bu kurgu ve inşa sürecine baktığımız zaman Avrupa Birliği'ni bütünleştiren 16. yüzyıla gitmemizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi 16. yüzyıla geldiğimizde ne oldu Avrupa'da? Rönesans oldu. Rönesans ne demek? Yeniden doğuş. Neyin yeniden doğuşu? Eski Yunan'daki o demokrasi tecrübesinin agora denen meydanlarda plebisit dediğimiz doğrudan oylamayla işte polise ait olan vatandaşların uygulamasından başlayan ve onun öncesinde de reformasyon dediğimiz yani artık dine vahye dayalı olan devletin insan yorumuna bağlı olarak açıklanmaya başladığı bir dönem var. Ve bu dönem işte Kartezyen felsefenin geliştiği, rasyonalizmin esas olduğu, insan merkezli düşüncenin hakim olduğu ve işte 13. yüzyılda özellikle İncil'in ulusal dillere çevrilmesi, matbaa yoluyla dağıtılması ve gittiği ülkelerde ulusal bilinci oluşturması, tek bir papa etrafında birleşemeyerek farklı işte Anglikanizm, Kalvinizm, Cizvitizm gibi ulusal kiliselerin doğması ve İspanya, Hollanda, Portekiz gibi deniz gücü olan ülkelerin daha batıya giderek işte Avrupa'yı ve Amerika'yı sömürgeleştirmeleri ve buradaki zenginlikleri kıta Avrupa'sına getirip merkantilizmi başlatmaları, bunların hepsi daha da fazla çoğaltabileceğimiz olaylar bir kere Avrupa'da arrogant, kibirli bir kimlik yarattı. Yani biz Rönesans'ı, Reformasyon'u, aydınlanmayı, hümanizmi, rasyonalizmi yaşamış olan bir toplumuz dediler. Ama burada aslında benim üzerinde durmak istediğim şey bunların en büyük niyeti işte hem Yahudilik, hem İslam, hem de Hristiyanlık için kutsal olan hani onların Ceruselam, bizim Darüsselam dediğimiz Kudüs'ü ele geçirmekti. Ama o dönemde Kanuni dönemi hüküm sürüyordu Osmanlı'da. İşte Akdeniz bir Müslüman Türk göre haline gelmişti. Ve dolayısıyla bunların Kudüs'e doğru gitme ihtimalleri yoktu. Benim yani geliştirdiğim bir kavramdır. Bu oluşturucu ötekilik dediğimiz bir çerçevede Osmanlı Batı'nın hem ortak değerler çerçevesinde birleşerek bir Avrupa kimliğini oluşturmasına yol açtı. Hem de onların daha batıya gidip o sömürgeleşme faaliyetleri içerisindeki onlar coğrafi keşifler diye masumlaştırmaya çalışıyorlar. Bu süreç içerisinde Avrupa'nın uygarlık dediğimiz kavramı ortaya koymasına yol açtı. Dolayısıyla bunların hepsini biz doğrudan topladığımız zaman Avrupa'da Avrupa merkezcilik diye ifade edeceğimiz bir düşüncenin hakim olduğunu görüyoruz. Bu da şu demek, diyorlar ki herhangi bir toplum eğer uygar olmak istiyorsa Batı'nın geçtiği kültürel evrim basamaklarından geçmesi lazım. Yani Rönesans'ı, Reformasyon'u, aydınlanmayı ve diğer pratikleri yaşaması lazım. Ve o şekilde ancak uygar olunabilir diyorlar. Dolayısıyla ben buradan yani aslında Türk kimliğinin Avrupa kimliği için oluşturucu bir ötekilik oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bugün de mesela tabii Brexit olayına geleceğiz ama yani Türkiye'nin üyeliğinin bir şekilde engelleniyor olmasının zaten en temelinde tarihsel köken itibariyle Avrupa birleşmelerinin diyelim temelinde Türklerin öteki olduğu bir mekanizma üzerinden bir entelektüel hafızanın gelişmiş olmasını görmek ve göstermek istiyorum. Yani tarihsel anlamda Türkler Avrupa'nın hem kimliğinin hem uygarlığının oluşmasında en etkili rol oynayan bir hasımdır, bir ötekidir. Dolayısıyla bu şekilde Avrupa Birliği'nin entelektüel boyutlarının atıldığını düşünüyorum. Yani sizin sorunuza cevaben şöyle diyebilirim özet olarak. Bu Avrupa ülkelerinin ortak yaşadıkları tarihsel tecrübe bugün onların hocamın da ifade ettiği gibi mecburiyetten kaynaklanan birleşmelerinin temelini oluşturan kurgusal inşa edilmiş bir kimlik projesidir diye ben görüyorum doğrusu.
Eyvallah hocam.
Ben birkaç şey ilave edebilir miyim?
Buyursunlar.
Hüsamettin hocam gerçekten çok doyurucu bir şeyler söylüyor. Ben de onu tamamlayacak bir iki örnekle devam etmek isterim. Hocam gerçi akademik çalışmaları da kimlik üzerine, Avrupa Birliği kimliği üzerine çalışmalarını ben de gördüm. Hocam gerçekten çok doğru bir noktaya temas etti. Yani bugün Avrupalı tarihçiler bile, batıdaki tarihçiler bile Avrupa tarihinin Osmanlı anlaşılmadan anlaşılamayacağını vurguluyor. Bu önemli bir nokta. Yani Osmanlı'yı İslam dünyasının temsilcisi, savunucusu olarak görüyorlar ve bunun karşılığında Osmanlı'nın rakibi olarak Habsburg Hanedanı, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Hristiyan Avrupa'nın bir temsilcisi gibi duruyordu. Dolayısıyla Viyana'nın iki defa kuşatılmış olmasının çok derin anlamları olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Donald Quartet'ın bir kitabı vardı son dönem Osmanlı üzerine. Giriş kısmında hoca bir anekdotla başlıyor. Diyor ki zannedersem 1983 yılında diyor Viyana'da diyor gezerken diyor kaldırımda diyor çok uzun bir kuyruk gördüm diyor. Sonra diyor bu kuyruğu merak edip sorduğumda diyor müze girişi için bir kuyruk olduğunu gördüm diyor. Ve diyor 1983 yılı 2. Viyana kuşatmasının 300. yılı münasebetiyle okullardaki çocukları diyor böyle akın akın müzelere getirerek diyor aslında diyor Viyana kuşatmasını hala işliyorlardı diyor. Ve bu aslında belki de bize bugün Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin üyeliği konusunda belki de en fazla çekinceyi ya da itirazı gösteren ülkenin Avusturya olması konusunda da tarihi anlamda bir şeyler ifade ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hocamın yapmış olduğu o inşa süreci, kimlik sürecinin çok önemli olduğunu ben de altını çizmek isterim.
Eyvallah. Peki Hüsamettin hocam, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak oluşturulan bir birlik daha sonra yani küresel siyasetin önemli aktörlerinden biri olan Avrupa Birliği haline geldi. Avrupa Birliği'nin işte kendi parası olan siyasi bir güç haline gelmesini isteyen, arzulayan ve bunu ilk kez dillendiren kişi kimdi hocam? Veya bu topluluğun bir Avrupa Birliği haline gelmesinin öncülüğünü yapan devlet hangi devletti?
Çok da önemli bir soru bu. Çünkü şöyle bakmamız lazım. Bugün Avrupa Birliği dediğimiz aslında yapı 3 tane sütundan oluşuyor. Yani three pillars deniyor buna. Hatta bu Hristiyanlıkla da temellendirilir. Trinite ya da testis inancıyla malum bağlantılıdır. Birincisi ekonomik birliktir. İkincisi ortak savunma ve dış politika kimliğidir. Üçüncüsü de adalet ve iç işlerinde işbirliği sürecidir. Şimdi baktığımız zaman ilk başta ekonomik bir birlik olarak ortaya çıkıyor. Tabii burada özellikle çok önemli Ernest Haas gibi, işte ne bileyim Anthony Smith gibi bir takım isimler var. Ve bunlar şunu söylüyorlar, spill over dedikleri, yani hani siz bir göle mesela taş attığınız zaman o taş bir hale oluşturur, iki hale, üç hale, dört haleye doğru dalgalanarak bu çemberler, yani tek bir merkezden kaynaklanan birbirine ardınca oluşan çemberler meydana gelir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni kuran fikir aslında Fransız aklıdır. Aslında Almanlara karşı dediğim gibi oluşturulmuştur ve o dönemin Fransız büyük devlet adamlarının özellikle fikirleri burada belirleyici olmuştur. Ve burada entegrasyon teorisi işletilmiştir. Yani biz kendi aramızda bir bütünleşme sağlayalım. Ama bütünleşmeyi sağlayabilmemizin en temel yolu ilk önce ekonomik birliktir. Yani eğer mesela bizim sizinle ekonomik çıkar ilişkimiz varsa sizinle husumet kurmamız ya da var olan ilişkiyi bozmamız zorlaşır. Yani dolayısıyla İnsanlar yani veya devletler öyle sıkı fıkı ekonomik ilişkiler içerisine girsinler ki artık bir savaşı göze alabilecek maliyeti kaldıramayacak bir ortaklık oluşsun. Yani bu biraz işte bu işlevselci teori dediğimiz fonksiyonelist teorinin aslında yansıması. Dolayısıyla ekonomik olarak bu birlik ilk bakışta ortaya çıkıyor. Sonra bakıyorlar ki her şey yolunda gidiyor. Ekonomik entegrasyon, demin hocamın bahsettiği gibi işte gümrüklerin ortadan kaldırılması, Single European Act dediğimiz işte tek pazar etrafında toparlanma, 1986'da işte pazarların sınırlarının kaldırılması, işçilerin, işverenin, malların, hizmetlerin, sermayenin Avrupa çapında dolaşıma açılması insanların birbirini daha iyi tanımasına yol açıyor. Ve buradan biz 1992 senesine geldiğimizde Maastricht Anlaşması'nı görüyoruz. İlk başta Avrupa Ekonomik Toplulukları diye işte kurulan yapı 1992'de Avrupa Birliği adını alıyor ve artık siyasi bir birliğe dönüşüyor. Ve bunun da daha ötesi bir sonraki kısmı işte kültürel boyutu. Yani mesela burada Konrad Adenauer'un da bir lafı vardır. Ben diyor Avrupa Birliği'ni hani bugünkü aklım olsaydı ilk önce kültürel temellerinden kurardım diyor. Yaşlılık döneminde kullandığı bu, bir cümle bu. Ama yani bu kültürel birliğe varmak tabii kolay değil. Çünkü ilk önce ön yargıların ortadan kalkması lazım. Tabii mesela 1998 senesi var. Hani konuşulacak çok şey var ama o sene medya yılı ilan ediliyor ve tarih yeniden yorumlanıyor. Şimdi hocamın anlattığı o tarihsel çerçeveyi silip atıyorlar. Sanki hiç öyle din savaşları olmamış, mezhep savaşları olmamış, evet, kardeşçe geçinmişler gibi bir tarih kurguluyorlar. İnşa dediğimiz hani bu anlamda çok önemli ve dolayısıyla ortaklıkları daha fazla vurgulayan ama farklılıkları en düşük seviyeye indiren bir entegrasyon modelini hakim kılmaya çalışıyorlar ve bunun üzerinden de Avrupa Birliği'ni zaman içerisinde evrimleşerek önce ekonomik, sonra siyasi, daha sonra da kültürel bir birlik olmaya doğru dönüştürüldüğünü bilinçli bir şekilde müşahede ediyoruz.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim. Ebubekir hocam, beklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şimdilik yok. İnşallah aradan sonra da devam edelim.
Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Bir ara verelim, ardından inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikte Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsamettin İnaç hocamızı konuk ediyoruz. Avrupa Birliği'nin tarihini ve biraz bugününü konuşmaya çalışıyoruz. Hocam, Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasını ve onun öncesindeki süreci biraz anlattınız bize. Türkiye'nin 1960'lı yıllardan başlayan bir Avrupa Birliği macerası diyeyim, bir macerası var ve henüz nihayetlenmemiş bir macera bu. Bu süreci değerlendirmek isterseniz neler söylersiniz hocam?
Evet, şimdi şunu söylemek isterim ben. 1963'te malum hani süremiz kısıtlı olduğu için saatlerce konuşabileceğimiz konular ama Avrupa Birliği ile bizim Ankara Anlaşması diye belirlediğimiz bir anlaşmayla süreç başlıyor. Yani 59'da asıl biz başvurumuzu yapıyoruz. Yani Roma Anlaşması, Avrupa Birliği'ni kuran Roma Anlaşması yürürlüğe girdiği an zaman kaybetmeden Yunanistan'la beraber biz başvuru sürecimizi yapıyoruz. Ancak bu süreç işte 63'te artık bir gerçekliğe bürünüyor ve burada aslında bize 5 yıllık bir süre tanınıyor. Deniyor ki bu 5 yıllık sürede temel anlamda bir karma ekonomik sistem üzerinden ekonominizi hazırlayın deniyor. Ancak bu sırada işte tam bunlar yoluna girmişken 71'de muhtırayla karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra tam ilişkiler tekrar başlıyor. Başladığı andan itibaren bu defa 75'lerden itibaren sağ-sol çatışmaları Türkiye'de hakim oluyor. Ve 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığını, işte Amerika ile bu işte afyon üretiminden, haşhaş üretiminden kaynaklanan sorunların yaşandığını görüyoruz. Ve daha sonra gelen 80 darbesi maalesef her şeyi bitiriyor. Mesela bu 80 darbesinden 3 sene önce 77'de rahmetli Ecevit'in başbakan olduğu dönemde bir Avrupa Birliği heyeti geliyor. Diyorlar ki bakın Yunanistan Avrupa Birliği'ne başvurdu. Siz de Avrupa Birliği'ne başvurun. Yani tekrar adaylığınızı yenileyin. Dolayısıyla sizi de alalım diyorlar. Ama aslında niyetleri her ikimizi de yani Yunanistan'ı da Türkiye'yi de almamak. Ama bu dönemde Bülent Ecevit onlar ortak, biz pazar, dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ne girmeyiz diye ilişkileri 5 yıllığına dondurma kararı alıyor. Bu bence çok stratejik bir hata alıyor. Çünkü o gün için gerçekten de Avrupa Birliği çok değerliydi. Tüm ülkeler Avrupa Birliği'nin parçası olmak için adeta birbiriyle yarışıyorlardı. O dönem Türkiye mesela bu adaylık sürecini başlatmış olsaydı bugün belki çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Ama bu süreç yaşanırken, donma süreci devam ederken 80 darbesi geliyor ve burada tabii çok acı bir şey oluyor. Kenan Evren, Rogers planı dediğimiz işte dönemin Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın adıyla anılan bir işte anlaşma zemininde Yunanistan'ı NATO'nun askeri kanadına tekrar alıyor ve 1982 senesinde Yunanistan Avrupa Birliği'nin tam üyesi oluyor. Dolayısıyla ondan sonra zaten Türkiye'nin üyeliği artık imkansız hale geliyor ki bir de bunun daha sonraki yansıması 2004 yılıdır. 2004 yılında işte Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleriyle beraber Güney Kıbrıs'ta tüm adayı temsilen Avrupa Birliği'nin üyesi olarak alınıyor ki anlam planı dediğimiz plan çerçevesinde Türkiye bu planı %75 oranında kabul etmesine rağmen aynı oranda ohi diyen, hayır diyen Rumlar ödüllendiriliyor ve Avrupa Birliği'nin hukuka aykırı olarak bir parçası haline getiriliyor ve biz hem bir taraftan Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın artık vetosuna uğrayan, artık bir hani tabiri caizse şamar oğlanına dönen bir üye haline, aday haline geliyoruz. Her ne kadar 99'da Türkiye resmen aday oluyor Helsinki zirvesinde. Hı hı. 2004'te yine Helsinki zirvesiyle müzakerelere başlayan bir ülke haline dönüşüyor. 35 tane fasıldan işte 8 tanesi Güney Kıbrıs'ın engellemesi nedeniyle kapatılıyor. 5 tanesi komisyonun ve Fransa'nın arzusu üzerine müzakereye kapalı hale getiriliyor. Ve Türkiye ile tamamen kabul edilemeyecek bir çerçevede bir müzakere çerçeve belgesi ortaya konuluyor. Şöyle ki diğer ülkelere işte üyelik tarihi verildiği halde mesela beraber müzakereye başladığımız Sırbistan'a diyorlar ki sen 2012'de üye olacaksın, ona göre hazırlığını yap. Ama Türkiye'ye bir üyelik tarihi verilmiyor. Buna open-ended deniyor. Yani açık uçlu işte bir üyelik süreci veriliyor. İşte fasılların bu 35 tane konuşulacak, müzakere edilecek başlığın her biri oy birliğiyle açılacak, oy birliğiyle kapanacak gibi şartlar getiriliyor. Daha doğrusu yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin devam etmesini imkansız kılacak bir takım teknik ayrıntılara boğularak Türkiye'ye işte imtiyazlı ortaklık gibi bir şey teklif ediliyor Sarkozy. Yani bundan iki önceki Fransız Başbakanı tarafından ve Devlet Başkanı tarafından. Dolayısıyla böyle bir tatsızlıklara maruz kalan bir süreçte devam edegilen problemli bir entegrasyon süreci yaşıyoruz maalesef.
Evet. Peki Türkiye bu süreçte özellikle 2002'den sonra Avrupa Birliği'ne girmek için bu müzakere sürecini de hızlandırmak adına çok ciddi atılımlar yaptı. Hukuki anlamda da hocam, sosyolojik anlamda da böyle.
Evet.
Bu atılımları nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Türkiye'nin yaptığı girişimler, hamleler yeterli miydi?
Şimdi şöyle, özellikle ben 2002 değil de daha çok onu 99'a kadar uzatmanın mantıklı olacağını söylüyorum. O üçlü koalisyon döneminde de işte ne yapıldı? Özellikle insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, azınlık hakları gibi konular başta olmak üzere bu konularda işte meclise bir takım paketler, anayasa paketleri getirildi ve bunlar çok önemliydi. Cezaevi şartlarının iyileştirilmesi gibi mesela konuları da içeriyordu. Ve Türkiye bunları büyük bir samimiyetle yerine getirdi. Tabii o dönemde özellikle 2002'den sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne dışsal bir değişim dinamiği olarak baktı. Yani dışsal bir değişim aktörü, mekanizması olarak baktı. Bu ne demek? Türkiye maalesef yani her 10 yılda bir işte darbelerle mağlul bir ülke olarak işte sivil ve asker bürokrasinin son derece güçlü olduğu bir ülkeydi. Dolayısıyla statükonun değişebilmesi için, bir takım reformların yapılabilmesi için bir dışsal değişim dinamiğine ihtiyaç vardı. Çünkü bürokrasideki insanlar maalesef, o dönem için söylüyorum bunu, değişime istemiyorlardı. Çünkü yani bir laf vardır biliyorsunuz, hani sistemden beslenenler sistemi değiştiremezler diye. Yani var olan statüko birilerinin işine geliyorsa, bu kişiler de devlete işte aktif görevleri olan bürokratlarsa siz kendi halinizde o değişimi sağlayamazsınız. Dolayısıyla 2008-2009'a kadar Türkiye Avrupa Birliği'nin gerçekten de ekonomiyi harekete geçirecek, demokrasiyi derinleştirecek bir takım ilham verici adımlarını takip etti ve bunları çok güzel bir şekilde uyguladı. Ve ben buna bu dönemdeki yani politikaların çok doğru politikalar olduğunu düşünüyorum. Ama sonrasındaki süreç yani Avrupa Birliği ile aramızın açılması ya da araya mesafe girmesi süreci çok eleştiriliyor. Ama buradaki temel aktörüm ben Türkiye değil Avrupa Birliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2008'de yaşanan küresel mali krizle beraber Avrupa Birliği maalesef kendi değerlerine ihanet eden bir yapıya dönüştü. Yani bir kere Avrupa Birliği'ni meşrulaştıran en önemli şey çok kültürlülük denen uygulamaydı pratikte. Ne demekti çok kültürlülük? Farklı kültürlerin farklılıklarını yitirmeden bir arada yan yana iç içe yaşama pratiğini ifade ediyordu. Ama 2008'den sonra bu mali kriz artık gündeme geldiği andan itibaren gözler yabancılara yani Avrupa Birliği içerisindeki azınlıklara döndü. Orada 30 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların 7 milyonu Türk ve bunlara karşı işte şövenizm yapıldı, faşizm yapıldı, ırkçılık yapıldı, ırk ayrımcılığı yapıldı, diskriminasyon uygulandı ve bugün geldiğimiz noktada maalesef Müslümanlara ve Türklere tahammülü olmayan bir Avrupa ile biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada sadece Türkiye bir takım adımları zamanında atamadı diye eleştirilmesi bence haksız bir eleştiridir. Aslında hani bugün pozitif gündem diye bir şey tartışılıyor Avrupa Birliği'nde. Ben diyorum ki eğer pozitif gündem olacaksa, ilişkiler yeniden tamir edilecekse burada ilk önce Avrupa Birliği'nin bir takım adımları atması lazım. Dolayısıyla Türkiye'deki var olan hükümetler 2002'den itibaren üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Hatta göçle ilgili yaptığımız geri kabul anlaşması bile ciddi bir fedakarlık içeren bir anlaşmaydı. Biz onu bile yaptık ama bunun karşılığında bize taahhüt edilen hiçbir şeyin yerine getirilmediğini acı bir şekilde o günden bugüne hala görmekteyiz diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Bu noktada ben hocama bir şey sormak istiyorum. Hocam süreci güzel özetledi. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girme arzusunda, isteğinde zaman zaman gelgitler yaşanıyor. Belli dönem işte anketlerde yüksek oranlar çıkarken belli zamanlarda bu oranlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Belki de bunda bahsettiğiniz diskriminasyon, yabancılara karşı tutum, Avrupa'dakilere karşı, Müslümanlara karşı tutum da muhtemelen etkilidir. Ama diğer taraftan da Türk insanının kendisine olan özgüveni yükseldikçe herhalde Avrupa Birliği'ne girme arzusunda da paralel bir düşüş olduğunu zannediyorum. Bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığımız vardı. Şu anda herhalde evet. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir başkanlık var. Şimdi bütün bunları düşünürken diğer taraftan da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktığını görüyoruz Brexit süreciyle beraber. Türkiye bu belki yükselen özgüvenle Avrupa'daki bahsettiğiniz o dışlayıcılığın artmasıyla beraber hiç yani bu süreçten çıkmayı düşündü mü, düşünebilir mi? Ya da Brexit örneğinde olduğu gibi henüz Türkiye tam üye olmadı. Yani aşama hala devam ediyor ama bu süreçte ayrılmayı düşünürse bunun maddi sonuçları olabilir mi hocam?
Evet yani bu soru için özellikle çok teşekkür ederim. Ben Brexit'le de birleştirerek isterseniz cevap vermeye çalışayım. Şimdi evet. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi başta maalesef Türkiye geçmişte batılılaşmanın belki bir sonucu olarak inferiority kompleks denen bu bir aşağılık kompleksi içerisindeydi. Yani hani biz bir şey yapamayız, batılılar en doğrusunu düşünür gibi fikir vardı ama bugün çok şükür ki geldiğimiz noktada işte millilik ve yerlilik hani parolası etrafında gerçekten Türkiye'nin bölgesel bir güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olmaya doğru gittiği bir süreci yaşadığını görüyoruz. Savunma sanayinin %70'ini millileştirmiş, kendi ulusal milli çıkarları neyi gerektiriyorsa bunları yapabilen, yeri geldiği zaman Amerika'ya, yeri geldiği zaman Avrupa'ya kafa tutabilen bir Türkiye var. Şimdi dolayısıyla tabii ki bu süreç içerisinde Türkiye'nin elini kolunu bağlayan bir yapı haline de dönüştü Avrupa Birliği. Hangi konuda? En başta ekonomi konusunda. Çünkü bir kere Avrupa Birliği'nin entegrasyon tarihinde Avrupa Birliği'ne tam üye olmaksızın gümrük birliğiyle kendini bağlayan bir ülke daha yok. Yani çünkü biz özellikle üçüncü taraflara bir takım ihracat yapacağımız zaman Avrupa Birliği'nin gümrük tarifeleri üzerinden biz bu işlemi yapıyoruz ve bu bizim ciddi bir kaybımıza yol açıyor. Ama biz Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizması içerisinde yer almıyoruz. Yani dolayısıyla bunlardan dolayı aslında hani Türkiye'nin zaman zaman ayrılmaya gidebilecek bir süreç içerisine girdiğini biliyoruz. Ama ayrılmak istememesinin bence çok anlamlı bir sebebi var. O da şudur. Zaten ki bunu isteyen zaten Avrupalıların en başta herhalde Fransa buna sevinir böyle bir karar alsak. Çünkü Türkiye özellikle ben bu süreci bırakıyorum dediği zaman özellikle dış yatırım çekme konusunda ciddi bir sıkıntıya maruz kalır. Çünkü Türkiye'nin yumuşak karnı maalesef yeterli tasarrufa sahip olmadığı için yatırım yapabilmek için dışarıdan gelecek paraya ve yatırıma ihtiyacı olması. Dolayısıyla bizim en büyük ticari ortağımız da başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği %50-55 civarında dış ticaretimizi biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapıyoruz. Bir de bunun ikinci yani psikolojik bir boyutu var. O da şudur. Yani Türkiye'nin yöneliminin, istikametinin batı olduğunu belirtmesi artık yani Türkiye'de işte darbeler olmayacaktır. İşte Türkiye'de belirsizlikler olmayacaktır. Türkiye geçmişte yaşadığı keşmekeşik, işte terörü veya diğer olay anomalileri yaşamayacaktır anlamda Avrupa Birliği ile bizim müzakere sürecimizin dış yatırımcı açısından ya da dış siyaseti belirleyen aktörler tarafından böyle bir algısı söz konusudur. Dolayısıyla Türkiye bugün ben Avrupa Birliği'ni bırakıyorum derse bundan sonra başına gelebileceklerin tek sorumlusu olmuş olur ve Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar yapmış olduğu haksız uygulamaları da tırnak içinde rasyonelleştiren, meşrulaştıran bir politika izlemiş olur diye ben düşünüyorum şahsen.
Hocam İngiltere ile yapılacak bir günlük birliği anlaşması var. İngiltere evet. Brexit ile ayrılmış oldu Avrupa Birliği'nden. Peki bu anlaşmanın önemi nedir? Yani Türkiye ile İngiltere ayrıldıktan sonra galiba ilk anlaşan ülke Türkiye oldu.
Evet. Şimdi şöyle bir anlamı var. Şimdi birincisi bir kere psikolojik anlamda çok büyük bir etkisi var. Bu da şudur. Yani Avrupa Birliği tarihinde ilk defa bir ülke Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Ve bu Avrupa Birliği'nin artık prestijinin ciddi anlamda kaybedildiği anlamına geliyor. İngiltere gibi yani bir zamanlar üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun ayrılıyor olması ki arkasında Amerika'nın da varlığını biz biliyoruz özellikle Trump dönemini esas alırsak. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin bir küresel aktör olma yönünde ilerleyişinin tamamen durmasını ve hatta bundan sonra daha büyük bir inişe geçmesini beraberinde getirebilecek bir süreç olduğunu görmemiz lazım. Tabii burada çok önemli jeopolitik ve jeostratejik bir hamle var. O da nedir? 2013 senesinde Amerika ile Avrupa'nın ciddi anlamda ayrışması ve özellikle İngiltere'nin farklı bir yolu kendine seçmiş olması. Bu da şudur. Özellikle 2. Dünya Savaşı bittiği zaman İngiltere aslında savaşın galibi olmasına rağmen ekonomik anlamda çok kötü olduğu için hegemon güç olma imtiyazlarını Amerika'ya devretmişti. Ama bugün İngiltere bu haklarını tekrar geri almak istiyor. Ben diyor o debdebeli şaşalı günlerime geri dönmek istiyorum. Bu defa da işte İpek Yolu dediğimiz ya da Kuşak Yol dediğimiz projeyle Çin ve işte Londra'yı İngiltere'yi birbirine bağlayacak bir yeni ticaret yol ortaya çıktı biliyorsunuz. Ve bunun göbeğinde tam ortasında da Türkiye var. Ve bugün yani stratejik anlamda çok önemli olan nokta şudur. Bu Avrupa Birliği'nin haksız uygulamaları, Amerika'nın uyguladığı işte F-35'ler, S-400'ler üzerinden ayrımcı politikalar Türkiye'yi İngiltere, Çin, Rusya çizgisine doğru hızla çekmeye devam ediyor. Özellikle bizim Ruslarla işte en son Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferi üzerinden kurduğumuz ittifakın bundan sonra Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de de meyvelerini vereceğini şahsen ben düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiye kadar kurulduğu günden beri tek istikameti olarak Batı'yı gören Türkiye'nin bundan sonra daha çok İngiltere ve Çin üzerinden belirlenen ve Orta Asya'ya odaklanan, Kafkasya'ya odaklanan yeni partnerlerle, yeni ortaklarla yeni bir politika belirlediğini, hatta bunun en somut göstergesinin Cumhurbaşkanımızın çok yakın zamanda önerdiği Kafkasya üzerinden bir altılı ittifak organizasyonu olduğunu görüyoruz. Yani tabiri caizse şu an Türkiye kendi Avrupa Birliği'ni kurmaya çalışıyor ama nerede? Kafkasya'da ve Orta Asya coğrafyasında. Bu çok önemli bir jeopolitik ayrışma anlamına geliyor ve Avrupa Birliği'ne de aslında çok önemli bir ders niteliğinde alternatif bir arayış olarak ben gerçekleştiğini düşünüyorum bu sürecin. Dolayısıyla İngiltere de tabii ki Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra çok rahat hareket edebilecek ve Türkiye ile ilk anlaşma yapması demin söylediğim bu politik angajman anlamında, yani kuşak yol politikası çerçevesinde çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Türkiye ile İngiltere'nin ittifak etmesi Türkiye'yi hem Orta Doğu'da hem Kafkaslar'da daha güçlü bir siyasi aktör haline getirecektir. Hem de ekonomik anlamda Avrupa Birliği'nden sağlayamadığımız imtiyazları İngiltere üzerinden sağlamamıza imkan sunacaktır. Ve Amerika'ya karşı İngiltere'yi dengeleyici bir unsur olarak kullanmamızda da çok önemli bir rol oynayacaktır diye şahsen ben düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Son birkaç dakikamız. Şimdi yani bütün bu sohbetin hasılası olarak şu soruyu sormak isterim. Türkiye'nin Kafkasya'da ve Orta Asya'da kendi birliğini oluşturmaya çalıştığını ifade ettiniz. Bir yandan da Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi tamamen koparmamızın çok ağır sonuçları olacağını vurguladınız. Peki ilerleyen süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması ihtimali var mıdır? Şayet bu ihtimal gerçek değilse, gerçekleşmeyecekse Türkiye ne yapmak durumundadır hocam?
Evet, ben tabii şimdi bu soruyu soranlara şunu söylüyorum. Yani 50 yıllık nişanlılık evliliğe döner mi diye soruyorum. Yani bir insanda 50 yıl nişanlı kalsanız herhalde evlenmeyi düşünmezsiniz. Çünkü artık o güven ilişkisi bitmiştir. Yani şimdi dolayısıyla yani bundan sonraki süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ve tekrar bütünleşmesi tam üyelik sürecinde bir araya gelmesini ben muhal, imkansız olan bir süreç olarak görüyorum. Ancak burada yani bir simülasyon var. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi alacakmış gibi yapıyor. Türkiye de Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi yapıyor. Bu şekilde ilişkileri götürmek tüm tarafların çıkarına uygun gibi görünüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben mesela Joe Biden'la beraber, yeni seçilmiş Amerikan başkanıyla beraber Avrupa Birliği'nin eskisinden daha güçlü bir yapıya kısmen, o da zorlamayla bürünebileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ni güçlendirme konusunda Joe Biden'ın verilmiş sözleri var. Trump tam tersine Avrupa Birliği'ni parçalamak için uğraştı. Hatta Rusya'nın işte Libya'ya kadar gelmesine izin verdi. Çünkü Avrupa Birliği'ni bir rakip olarak görüyordu Trump. Joe Biden tam tersi kurumsal geleneksel politikaya geri dönüyor. Avrupa Birliği'ni Atlantik'in bir işte ortağı olarak görmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda ben yani bundan sonraki zaten genel dış politikada küresel siyaset de bu şekilde hareket ediyor. Yani sizin mesela bir güçle beraber hareket etmeniz her anlamda onunla ittifak edeceğiniz anlamına gelmiyor. Mesela biz Rusya'yla beraber hareket ediyoruz. Mesela Ukrayna konusunda farklı düşünüyoruz. İşte ne bileyim Gürcistan konusunda farklı düşünüyoruz. Kırım konusunda farklı düşünüyoruz. Yani dolayısıyla burada yani bizim Ruslarla kuracağımız iyi ilişki ya da İngiltere ile kuracağımız iyi ilişki Avrupa Birliği'ni bir kenara atmamız anlamına gelmiyor. Daha çok bundan sonra konu bazlı küçük ittifaklar çerçevesinde biz yolumuza devam edeceğimizi ben şahsen düşünüyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ebubekir Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Ben de şöyle birkaç cümle söylemiş olayım. Hocamı teyiden. Aslında Türkiye'de şu anda AK Parti'nin siyasal düşüncesini de göz önünde bulundurduğumuzda yani Türkiye'deki iktidarın aslında Avrupa Birliği'ne girmek için de çok da hevesli olduğunu söyleyemeyiz. Ama hocamın gayet iyi bir şekilde izah ettiği üzere belirli zorunluluklardan dolayı adaylık sürecinin de devam ettirildiğini görüyoruz. Bu noktada Türkiye bu süreci bir şekilde devam ettirirken aynı zamanda da Avrupa Birliği'ne olan ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Yani İngiltere ile olan ticaret anlaşması, Kafkasya ile ilişkileri, Çin ile ilişkileri ve hatta Afrika'daki Türkiye'nin yeni girişimleri. Daha yeni Cumhurbaşkanı işte Afrika kıtasında kiralanan arazilerden bahsetti vesaire. Dolayısıyla bütün bu süreç aslında Türkiye'nin kendi başına ayakta durabileceği, o üretim sürecini, çarkını döndürebileceği ve daha az Avrupa'ya muhtaç olabileceği bir zamanlamayı belki de Türkiye ayarlamaya çalışıyor. O noktada evet, bu 50 yıllık nişanlık devresi herhalde pek evlilikle tamamlanmayacak gibi gözüküyor. Ben de hocamla hemfikirim bu noktada.
Eyvallah, çok teşekkür ederim Hüsamettin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Keyif aldık hocam.
Ben çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiniz ve çok güzel bir sohbete vesile oldunuz. Ben de tüm sizlerin nezdinde dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Eyvallah. Bekir Hocam, size çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsamettin İnaç hocamızı konuk ettik. Kendisiyle Avrupa Birliği'nin tarihini ve biraz bugününü masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.